Ayrım 6, sayfa 62. İnferiz, mahfi eğilmez. Gazetecinin gecesi. Saat gece yarısını geçmişti. Koskoca gazetede onunla gece nöbetine kalan Ahmet'ten başka kimse yoktu. Ahmet, makinede kahve var mı?
Var Ali Bey, az önce yaptım.
Bak iyi oldu bu, gelip alayım.
Sen çalış abi, ben sana getiririm.
Sağ ol Ahmet. Az sonra Ahmet kahve kupasını masasına bıraktı. Ali taze kahve kokusunu ciğerlerine çekmeyi denedi. Ama onun yerine burnuna sigara ve ucuz parfüm karışımı ağır bir koku gelince hafifçe başı döndü. Akşam olup da sadece çalışanlar kaldığında sigara yasağı deliniyordu. Kalkıp yazı işleri müdürünün odasındaki pencereyi açtı. Temiz hava salona kadar gelsin diye odanın kapısını ardına kadar açık bırakıp masasına döndü. Sigara paketine uzandı. Paket boştu, şaşırdı. Demek ki ikinci paketi de bitirmişti. Çekmecedeki üçüncü paketten bir sigara çıkardı, yaktı ve derin bir nefes çekti. Ağzının tadı berbattı. Dilini sanki arı sokmuş gibi şişmiş hissediyordu. Masanın alt çekmecesini açtı, cep kanyağını çıkardı, bir yudum aldı ve kapağını kapatıp tekrar yerine koydu. Alkolden uzak durması gerekiyordu. Ama canı sıkkın olduğunda kendisini tutamıyordu. Kahvesinden biraz içtikten sonra bilgisayar ekranına döndü. Devamlı ekrana bakmaktan gözleri o kadar yorulmuştu ki artık baktığını göremez durumdaydı. En iyisi bu tabloların bir çıktısını alıp öyle karşılaştırma yapmaktı. Yazıcının aldığı iki sayfayı masada yan yana koydu, sonra ayağa kalkıp biraz yukarıdan baktı sayfalardaki tablolara. Birisinde öldürülen iş insanı Mehmet E.'nin yaptığı işlerin dökümü, ötekinde devletin bu işler karşılığında yaptığı ödemeler vardı. İkinci tablonun yanında bir takım notlar, soru işaretleri, açıklamalar yer alıyordu. Ali'nin ağzındaki sigara ve kahve tadı öylesine berbattı ki dikkatini tablolara veremiyordu. Kaç gündür dinlenememiş, içkiden ve yorgunluktan sızıp kaldığı gecelerde bile uykusunun ortasında aklına gelenleri not etmek için kalkınca bir daha uyku tutmamıştı. Ahmet çalıştığı masadan idoli olarak gördü, Ali Y.'ye baktı. Zayıf, solgun benizli, saçları sıfır numara kesilmiş, yorgun görünümlü bu adam yaşamının yarıdan fazlasını gazetecilik yaparak geçirmişti. Bir yandan üniversitede okurken bir yandan da yaşamını kazanabilmek için gazetede çalışmaya başlamıştı. İlk yıllarında getir götür işlerine bakmış, sonra adliye muhabirliğine geçmişti. Adliye muhabirliği yapmaktan hoşlanmayan genç gazetecilere kendisinin de gazeteciliğe ilk olarak böyle başladığını, bu görevin kendisini adeta bir hayat üniversitesi gibi eğittiğini anlatırdı hep. Gazetede çalışmadığı alan kalmamıştı. Nerede bir ihtiyaç olsa oraya koşmuş, bütün masaların işlerini öğrenmeye çabalamıştı. Adliye muhabirliğinden sonra polis muhabirliği, siyaset muhabirliği, ekonomi muhabirliği ve bir sürede yazı işleri müdürlüğü yapmıştı. Gazeteyi tek başına çıkarabilecek kadar deneyime sahipti. Bir yerde bir aksama oldu mu ona sorarlar, o da çoğu kez çözüm yolunu gösterirdi. Özellikle adliye ve polis muhabirliğinde edindiği çevreyi de kullanarak birçok önemli habere imza atmıştı. Araştırmacı gazeteciliğin en önde gelen temsilcileri arasında sayılıyordu. Epeyce bir zamandır köşe yazısı yazıyor ama muhabirliği de bırakmıyordu. İncelemeye, araştırmaya değer bulduğu bir haberi muhabir gibi takip ediyor ve vardığı sonuçları gazetede haberle köşe yazısı karışımı bir yöntemle yazıyordu. Aslında kişilik olarak sessiz, sakin ve uzlaşmacı bir insandı. Ama konu kamu servetine ve gelirlerine yönelik yolsuzluklara gelince uzlaşmacılığı kalmıyor, son derecede katı bir yaklaşım içine giriyordu. Hiç evlenmemişti, uzatmalı bir sevgilisi vardı. Bir keresinde bir barda karşılaştıklarında Ahmet'i sevgilisiyle tanıştırmıştı. Ahmet kadının Ali'yi ciddiye almadığı izlenimini edinmiş ve çok üzülmüştü. Sıradan bir kadının idolüne karşı böyle davranmaya hakkı olmadığını düşünüyordu. Böyle düşünse de Ali'ye bu konuda bir şey söylemeye cesaret edememişti. Ali'nin en ciddi sorunu alkol bağımlılığıydı. Kadının onu küçümsemesinin nedeni de buydu muhtemelen. İki kez alkol tedavisi görmüş olsa da alkolden uzak durmayı başaramıyordu. Belki de o nedenle sevgilisiyle son zamanlarda pek görüşmez olmuşlardı. Alkol sorunu olmasına karşın öylesine zeki ve iyi yetişmiş bir gazeteciydi ki, hem gazetede hem de toplumda son derece saygın bir yeri vardı. Kendisinden yaşça büyük ve kıdemli yazarlar bile ona saygı duyuyorlardı. Bir haberin peşinde koşarken tesadüfen Ahmet'le tanışmış, onu alıp gazeteye getirmişti. Ahmet gazetecilik yüksek okulunda okuyor ve staj yapacak yer arıyordu. Önce staj diye başlamış, sonra kalmıştı gazetede. Hem okuyor hem çalışıyordu. Aliye notlarının üzerine eğilmiş kurşun kalemle oklar çizerek bazı bağlantılar kurmaya çalışıyordu. H Holding'in kamu yatırım ihalelerinde bütün rakiplerinin önüne geçmesinin iki nedene dayandığı kanısındaydı. Rakiplerini korkutarak ihalelerden çekilmelerini sağlıyor ve ihaleye karar verecek olan yetkililere rüşvet veriyordu. Aliye böyle bir rüşvet ilişkisini düşündüren şey, eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın partisinin 2 yıl kadar önce seçimi ve iktidarı kaybetmesiyle birlikte H Holding'in inanılmaz yükselişinin de birdenbire sekteye uğramış olmasıydı. Ama bir süre sonra Holding yeniden işlerini yoluna koymuş, talep ettiği ek ödemeleri almaya başlamıştı. Ali bu durumun yeni bakanla da parasal ilişkisinin kurulmuş olmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Bu konuda bazı duyumları da vardı ama bunları kanıtlayacak bir şey yoktu elinde. Elindekileri bu haliyle gazeteye yazamazdı. Çünkü yazdıklarını kanıtlayamazsa aleyhine açılacak davadan çıkabilecek tazminatı 7 sülalesi ödeyemezdi. Öte yandan konuyu rafa kaldırmaya da yüreği el vermediği için sürekli olarak araştırıyor, tanıklar bulmaya, bulduklarını konuşturmaya çalışıyor ama istediği sonuçları bir türlü elde edemiyordu. Aslında bütün bunlara tanıklık edecek kişi eski bakanın özel kalem müdürüydü. Büyük olasılıkla bütün sırları o biliyordu. Ali kadını telefonla aramış ama daha ilk soruyu soramadan telefon yüzüne kapanmıştı. Sonraki aramalarına hiç yanıt verilmemiş, bir süre sonra aradığınız numara kullanılmıyor mesajı gelmeye başlamıştı. Belli ki kadın yeni bir numara almış, eskisini de iptal ettirmişti. Herkes bu kadın için bakanlığın kara kutusu diyordu ama kutuyu değil açmak, ulaşmak bile mümkün olamıyordu. Ali Y.'nin tam olarak çözemediği bir mesele de holdingde bir kaza sonucunda yaşandığı öne sürülen ölüm olayıydı. Bu olaydan hemen önce Ali'nin bir arkadaşı H. Holding'de muhasebe görevlisi olarak çalışan Salih adlı bir kişi tarafından yollanan bir fotoğrafı ona iletmişti. Muhasebe görevlisi Ali'nin arkadaşını tanıyordu ve fotoğrafı özellikle ona vermesini istemişti. Bu bir defter sayfasının fotoğrafıydı. Sayfada sanki şifreyle yazılmış gibi birçok sayı ve harf vardı. Ali bunun ne olduğunu arkadaşına sormuş, tatmin edici bir yanıt alamayınca arkadaşından muhasebe görevlisi Salih'le bir buluşma ayarlamasını istemişti. Ne var ki bu buluşma gerçekleşemeden Salih'in holding ek bina inşaatındaki asansör boşluğuna düşerek öldüğü açıklanmıştı. Ali bu olayı haberleştirmiş, sonra da peşini bırakmayıp açılan savcılık soruşturmasını izlemeye devam etmişti. Aracı olan arkadaşının kendisine anlattıklarından muhasebe görevlisinin rüşvet ilişkilerini bildiği ve bir şekilde bu bilgiyi kullanarak çıkar sağlamaya çalıştığı için öldürülmüş olabileceğini tahmin ediyordu. Bu konuya ciddi zaman ayırmasına karşın olayı aydınlatacak bir sonuca varamamıştı. Fotoğraftaki defter sayfasından da bir şey çıkmamıştı. Defterin tamamı elde olmayınca bu sayfa pek bir anlam taşımıyordu. Savcılık bir süre sonra olayın kaza olduğunu belirleyip dosyayı kapattı. Ali böyle olmadığına adı gibi emindi ve Salih'in ailesinin bir şeyler bildiğini tahmin ediyordu. Ne var ki bütün aramalarına ve ısrarlarına karşın Salih'in ailesinden kimseyi konuşturmayı başaramadı. Aile üyelerinin sessizliği kuşkularının daha da artmasına yol açtı ve bu dosyayı kapatmamasının en önemli nedeni oldu. Bu meseledeki parasal ilişkiler ağını ortaya çıkarabilmenin tek yolunun fotoğraftaki defterin ele geçirilmesi olduğunu düşünüyordu. Holding'de veya Mehmet H.'nin evinde yapılacak aramalarda ele geçmesi mümkün olan bu defterden Mehmet H. ile bakanın ilişkilerini gösteren notlar ve açıklamalar çıkabilirdi. Bu konuyu birkaç kez tanıdığı savcı ve polislere açtıysa da her defasında elde somut bir şey olmadan bu tür bir arama yapılamayacağı yanıtını aldı. Sonunda bu konuyu defter sayfasının fotoğrafını da eklediği isimsiz bir ihbar mektubuyla yetkililere duyurmaya karar verdi. Mektuba o kadar ayrıntı koymuştu ki ihbarının dikkate alınacağını ve mali polisin devreye girmesiyle bir sonuç alınabileceğini tahmin ediyordu. Mektubu başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına göndermiş ve bir inceleme başlatılmasını beklemeye başlamıştı. Mektubu yolladıktan kısa bir süre sonra Mehmet H.'nin evinde bir cinayete kurban gittiği haberini alınca beyninden vurulmuşa döndü. Mehmet H. cinayetinden sonraki günlerde Ali ihbar mektubu ile ilgili gelişmeleri izlemek için mali polisteki tanıdıklarını defalarca aradı. Her seferinde böyle bir şeyden haberleri olmadığı, bu konuda kendilerine herhangi bir görev verilmediği yanıtını aldı. Adliye muhabirliğinden tanıdığı savcıları devreye soktu, onlardan da olumlu bir yanıt alamadı. Cumhurbaşkanlığında da tanıdıkları vardı ama onlara sorsa mektubu kendisinin gönderdiği anlaşılabilirdi. Acaba maliye müfettişleri mi devreye sokulmuştu? Eğer öyleyse soruşturma sessizce götürülüyor olabilirdi. Tanıdığı iki maliye müfettişi de kuruldan ayrılmış idari görevlere geçmişti. Soracak kimse kalmamıştı. Ali masa başında bunları tekrar tekrar düşünürken zaman akıp gitmiş, saat 2 olmuştu. Son bir sigara daha yakacakken vazgeçti. Fazlasıyla içmişti zaten. Eve gidip bir ağrı kesici almak ve biraz uyumaya çalışmak en doğru karar olacaktı. Öbür gün Münih'te yaşayan ablasını ziyarete gidecek, birkaç gün kalıp dönecekti. Ne zaman ablasıyla telefonda konuşsa, 8 yaşındaki yeğeni Tülay telefonu kapıyor ve ''Dayı, çok özledim, buraya gel'' diyor. Eniştesi ve ablası da ısrar ediyorlardı. Buradan uzakta birkaç gün iyi gelir diye düşünüp gitmeye karar vermişti. Gazetedeki saygınlığı öylesine yüksekti ki bir yere giderken ya da bir şey yaparken kimseden izin almak gibi bir formaliteye tabi değildi. Bazen bir haberin peşinden gider, ortadan 15 gün kaybolur, kimse nerede olduğunu sormazdı. Sonunda elinde müthiş bir dosyayla geri gelir, yazılarını yazar, gazetenin tirajını patlatırdı. Cinayet üzerinde incelemeler. Komiser Cengiz başkomiserin talimatı ile elindeki bütün işleri öteki meslektaşlarına devretmiş ve bütün zamanını Mehmet E. cinayetinin aydınlatılmasına adamıştı. Yanıtlamaya çalıştığı sorulardan biri de eğer cinayeti dışarıdan birisi işlemişse köşke nasıl girmiş olabileceğiydi. Köşke Mehmet H. veya hizmetli çiftin haberi olmadan girebilmek için 3 engeli aşmak gerekiyordu. Şifreli bahçe kapısı, bahçede serbest dolaşan kurt köpeği ve şifreli köşk kapısı. Sadece şifreleri bilen ve köpeği tanıyan birisi köşke girebilirdi. Bu koşullara uyan şüphelileri sıraladığında aklına 2 kişiden fazlası gelmiyordu. Hale ve bahçıvan. Aslında bahçıvan şifreleri bilmiyordu ama cinayet günü arka bahçeden ayrıldığında Davut Efendi ya da Fatma Hanım onu bahçe kapısına kadar geçirmediği için ön tarafa geldiğinde köşkün kapısını açık bulup kimseye görünmeden içeri girmiş olabilirdi. Bahçıvanı sorguya çekmek bu konuyu aydınlatmak için en doğru yol olacaktı. Komiser Cengiz ilk sorgu sırasında Davut Efendi'den aldığı numaradan bahçıvanı aradı. ''Alo, Ali C. ile mi görüşüyorum?''
''Benim, buyurun.''
''Ali Efendi, ben Komiser Cengiz. Mehmet H.'nin öldürüldüğü gün siz köşkün bahçesindeymişsiniz.''
''Evet komiserim, sonradan öğrendim o gün cinayet işlendiğini.''
''İfadenizi almamız gerekiyor.''
''Tamam komiserim.
Bugün karakola gelebilir misiniz?''
''Hemen gelirim. Şu an elimdeki işi de bitirmek üzereyim. Yakındayım zaten.''
''Tamam, bekliyorum.'' Komiser Cengiz bahçıvana soracağı soruları kafasında sıralamak için masasından kalktı ve odasında bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Başkomiserden sonra karakolun en kıdemli elemanı olduğu için küçük de olsa ayrı bir odaya sahipti. Odada dolaşırken bir yönde ancak 2 adım atabiliyor, sonra geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra telefon çaldı, müracaat masasındaki memur bahçıvan Ali Efendi'nin geldiğini haber verdi. Komiser memura onay verdikten sonra bahçıvanın sorgusu sırasında zabıt katipliği yapması için polis memuru Cem'i arayıp gelmesini istedi. Az sonra Cem Ali Efendi ile birlikte içeri girdi. Komiserin en beğendiği genç polislerden birisiydi Cem. Orta boylu, atletik yapılı, keskin bakışlı, son derecede enerjik görünümlü bir gençti. Verdiği işleri hızla bitirmesi nedeniyle komiserin gözüne girmişti. ''Gel bakalım Ali Efendi, otur şöyle.'' Ali Efendi masasının karşısındaki sandalyeye oturttu. Bahçıvan iri yarı bir adamdı. Yüzünden taşan simsiyah sakalı ve gür siyah kaşları, beyaza çalmaya başlamış saçlarıyla tezat oluşturuyordu. ''Sen de geç benim koltuğuma oturacağım.''
''Komiserim, ben şu iskemlede oturur yazarım.''
''Sen dediğimi dinle de masaya geç. Zaten ben sorgu sırasında ayakta dururum, biliyorsun.'' Herkes yerini aldı. Cem yanında getirmiş olduğu dizüstü bilgisayarı açtı. Komiser sorguya başladı. ''Ali Efendi, olay günü neredeydiniz? Neler gördünüz? Ayrıntısıyla anlatın.''
''Komiserim, ben haftada 2-3 gün köşke uğrar, bahçeyi sular, ağaçların ve çiçeklerin bakımını yaparım. O gün de benim köşke uğrayacağım gündü. Mehmet Bey beni bir gün önce arayıp arka bahçeye çiçek ekilmesini istediğini söyleyerek çok sayıda çiçek fidesi siparişi vermişti.''
Ali Efendi şivesinden doğulu olduğu anlaşılıyordu. Anlattıklarını Cem hem sesli olarak kayda alıyor hem de bilgisayarda yazıyordu. Ali Efendi devam etti.
''O gün öğleden önce beyefendinin ısmarladığı çiçek fidelerini aldım. Sürekli ondan alışveriş yaptığımız için dükkanın sahibi beni köşke kamyonetiyle yolladı. Her zaman yaptığım gibi Davut abiyi telefonla aradım. Kapıda olduğumu, fideleri taşımama yardım etmesini söyledim. Biraz sonra Fatma ablayla gelip kapıyı açtılar. Fideleri içeri taşımama yardım ettiler.''
''Saat kaçtı?''
''İkiyi geçmişti.''
''Girdikten sonra bahçe kapısını kapadınız mı?''
''Evet komiserim. Davut abi önden gittiği için kapıyı ben kapattım ve tam kapandığından emin oldum. Beyefendi bu konuda titiz olduğu için mutlaka kontrol ederim.''
''Köpek bahçede miydi?''
''Evet, bahçede dolaşıyordu. Benim kapıdan girdiğimi görünce koşup yanıma geldi. Gele gide tanıdığı için bana bir şey yapmaz.''
''Anladım. Peki köşkün kapısı kapalı mıydı?''
''Ona dikkat etmedim komiserim. Davut abinin peşi sıra yürüdüğüm için yan taraftan dolaşıp arkaya geçtik. Ama her zaman kapalı olduğu için o gün de kapalıydı herhalde.''
''Sonra ne yaptınız?''
''Bir gün önce kendilerini telefonla arayıp yapacağımız işi anlattığım için Davut abiyle Fatma abla arka bahçede toprak olan yerin bir bölümünü bellemişler, fidelerin dikilmesi için hazırlık yapmışlardı. Ben de onlara katıldım. Önce belleme işini tamamladık, sonra birlikte fideleri dikmeye başladık. Hep birlikte epey diktik ama çok fide oldu ve diktikten sonra su da vermek gerektiği için bu iş zaman alıyordu. Benim de akşam olmadan yetişmem gereken bir yer vardı. Davut abi ve Fatma ablaya veda edip ayrıldım. Onlar dikime devam ettiler.''
''Bahçeden çıkarken de köşk kapısının açık olup olmadığına dikkat etmediniz herhalde.''
''Ettim komiserim. Köşkün yanından geçerken belki Mehmet Bey'i görür, ona fideleri diktiğimizi söylerim diye kapıya bir baktım ama kapalıydı. Kimseler yoktu.'»
''Anladım. Köşkten saat kaçta ayrıldınız?''
''Çıkarken saatime bakmıştım, 3:30'tu.
Peki, aklınıza gelen başka bir şey var mı?''
Ali Efendi bir süre düşündü. ''Yok komiserim, olanlar bunlar. Köşkten ayrıldıktan sonra duraktan taksiye bindim. Gideceğim ikinci villaya gittim. Orada da sulama yaptım. İşlerim bitince eve döndüm. Sonra televizyonda haberleri izlerken Mehmet Bey'in öldürüldüğünü öğrendim. Yıkıldım.''
''Kimse haber vermemiş miydi size?''
''Telefonum sessizdeydi. Davut abi aramış birkaç kez, sonradan gördüm. Ben de onu aradım ama ulaşamadım.''
''Ne düşündünüz haberi alınca?''
''Çok üzüldüm komiserim, adeta yıkıldım. Mehmet Bey bizim büyüğümüzdü, bizi kollar korurdu.''
''Cem, yazdın mı hepsini bunların?''
''Yazdım komiserim, ayrıca ses kaydı da aldım.''
''Altına Ali Efendi'nin adını yaz, kendi adını da yaz, tarihe at.'' Cem yazıcıdan aldığı çıktığı yüksek sesle okudu. Komiser okuma faslı bitince bahçıvana döndü. ''Ekleyeceğiniz bir şey var mı?''
''Yok komiserim.'' Gerekirse tekrar ifadenize başvurabiliriz Ali Efendi.
Tamam komiserim, ne zaman emrederseniz.
Tutanağı Cem ve Ali Efendi imzaladılar. Ali Efendi izin isteyip çıktı. Komiser Cem'e döndü. Ne dersin Cem? Doğruyu mu anlatıyor yoksa bir şeyler saklıyor mu? Cem henüz 2 yıllık polis memuruydu. Buna karşılık birkaç cinayet olayında görev almış, bu kısa sürede epey deneyim edinmişti. Bu olayında ilk sorgularında komiserle birlikte bulunmuş, sorgu dosyasını okumuş, olayın basına yansıyan şeklini incelemiş, ayrıca Mehmet E.'nin geçmişini de araştırmıştı. Yüzünde kafası karışık bir adam ifadesi vardı.
Komiserim, bazı karanlık noktalar var dedi.
Mesela?
Mesela çıkarken bahçe kapısını kapatmamışsa başka birisi içeri girmiş olabilir.
Hiç sanmam. O zaman köpek içeri giren kişiye saldırırdı.
Eğer tanımıyorsa, ama eğer tanıdığı biri ise saldırmak bir yana, sesini bile çıkarmazdı.
İlginç bir noktaya dikkat çekiyor diyeceğim.
İyi de kim olabilir ki?
Aklıma kimse gelmiyor komiserim, ama köşke giren çıkan ve bu nedenle köpeğin tanıdığı birisi olabilir.
Evet, olabilir.
Komiserim, aklıma bir şey daha takılıyor. Miras hakkı, evlatlıktan reddedilmeyle tam olarak düşmüyor olabilir. Sanki hukuka giriş derslerinden böyle bir şeyler hatırlıyorum. Onu da bir incelememiz lazım diye düşünüyorum.
Yani Hale Hanım'ın evlatlıktan reddedilmiş olsa bile babasının mirasından pay alabileceğini söylüyorsun.
Evet, üstelik onun bu cinayetten sadece maddi çıkarı yok. Annesinin ölümüne neden olan ve kendisini evden kovan babasından intikam alıyor da olabilir.
Peki olay gerçekleştiğinde Hale Hanım'ın şehir dışında olmasına ne diyorsun?
İşte bu da beni köpeğin tanıyor olabileceği bir 5. kişiye getiriyor. Hale Hanım köşke sık girip çıkan birisine bu cinayeti işlettirmiş olabilir.
Komiser Cem'in bu akıl yürütmesini beğendiğini gösterir biçimde başıyla onayladı. Evet, bu olabilir. Tanıdığın bir hukukçu var mı?
Babamın çok yakın bir avukat arkadaşı var. Bürosu da 5 dakikalık mesafede.
Sen bu evlatlıktan red meselesiyle miras bağlantısını onunla bir görüş. Sonra da bir daha konuşalım.
Tamam komiserim, ben onu bu akşam ararım.
Hemen ara, zaman kaybetmeyelim. Alacağımız bilgiye göre yolumuza devam ederiz. Cem telefonunu çıkardı ve avukatı arayıp konuştu.
Komiserim, avukat müsaitmiş. İzninizle ben bir koşu gidip konuşayım.
Tamam Cem, fırla. Cem çıkarken komiser, iyi yetiştirdik bu çocuğu. İleride iyi bir dedektif olacak diye düşündü. 6. ayrımın sonu. Sayfa 73.